Ayrım 35.
Sayfa 401. Yanı başında pinekleme koşularına gitmiyor. Sevinçlerini de üzüntülerini de partideki arkadaşlarla paylaşmak istiyorlar. Ya sen Lukiç, neden partiye girmek için dilekçe vermiyorsun? İşte bunu sana sormayı çoktandır istiyordum. Neden daima bir tarafta kalıyorsun? Yoksa partinin bizi daha iyi bir yaşayışa kavuşturmak için uğraşıp didinmesi, buz üstüne fırlamış balık gibi çırpınması seni hiç ilgilendirmiyor mu? Sen ne yapıyorsun ki? Önemli olan işlerden elinden geldiği kadar uzak durmaya, serinlikle dinlenmeye çalışıyor, başkaları ekmeğini bulup getirsinler, hatta çiğneyip ağzına koysunlar diye bekliyorsun. Öyle değil mi ya? Bu işi nasıl da başarıyorsun? Çok tuhaf. Hem de hepimiz için örnek olacak bir durum. Daha doğrusunu istersen bu bütün köy için üzerinde durulacak bir durum. Ostronov hemen, ben kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum. Şimdiye kadar senden ekmek istediğim olmadı diye karşılık verdi. Ama Şali kendinden emin bir tavırla kolunu yana doğru açarak bir engeli ortadan kaldırıyormuş gibi. İnsan günlük ekmeğini her şekilde elde edebilir. Omzuna torba asıp Allah rızası için dilenmeye kalksan bile açlıktan ölmezsin. Ama benim söylemek istediğim bu değil Lukiç. Sen de yabanın altında kıvranan yılan gibi kaçmaya çalışma. Benim ne demek istediğimi anlıyorsun. Eskiden daha kolhoz kurulmadan, herkesin kendi malı varken, senin elinden hiçbir iş kurtulamazdı. Eşek gibi çalışırdın. En küçük bir işi bile kaçırmak istemezdin. Yeter ki o iş sana bir parçacık para getirsin. Şimdi ise sözde çalışıyormuş gibi davranıyorsun. Seninkisi sırf göz boyamak. Ama ben bundan söz etmiyorum. Böyle kötü çalıştığın, doğru yoldan ayrılmış olduğun için halkın önünde hesap vermenin zamanı gelmedi. O zaman gelince hesabını soracağız. Şimdi sen bana şunu söyle, neden partiye girmiyorsun bakayım ha? Ostronov alçak sesle, ben partiye girecek kadar okumuş değilim ki, dedi. Bunu o kadar alçak sesle söylemişti ki yanında oturanlardan başka hiç kimse ne söylediğini duymamıştı. Arkada oturanlardan biri sertçe, daha yüksek sesle konuş, diye bağırdı. Orada ne homurdanıp duruyorsun, anlaşılmıyor. Söylediğini tekrar et. Yakov Lukiç uzun süre sustu. Sanki kendisine sorulan soruyu işitmemişti. Ortalığa sinmiş olan derin sessizlikte, karanlık uykulu derenin kenarında ayrı ayrı seslerle ama hep bir ağızdan bağırışan kurbağaların vıraklamaları ve ta uzaklarda herhalde köyün arkasında bulunan eski yel değirmeninde bir baykuşun kederli kederli ötüşü, bir de pencerelerin öbür tarafında etrafa dal budak salmış yeşil akasyaların arkasındaki ağustos böceklerinin sesleri duyuluyordu. Daha uzun süre susmak yakışık almayacaktı. Ostronov yüksek sesle tekrar etti. Ben partiye girecek kadar okumuş değilim. Şali, idare müdürü olmak için yeter derecede okumuşsun da partiye girecek kadar mı okuman yazman yok diye sordu. Yakov Lukiç hiç beklemediği böyle bir çıkıştan sonraki şaşkınlığından kurtulmuş, kendini toparlamıştı. Bu sefer açık açık gür bir sesle, biri yönetim işidir, öteki politika. Sen aradaki farkı belki anlamıyorsun ama ben anlıyorum, dedi. Ne var ki Şali, bir türlü yakasını bırakmak istemiyordu. Alaylı alaylı devam etti. Ama bizim partililer hem yönetim işleriyle hem de politikayla uğraşıyorlar. Ne garip değil mi? Onlar nasıl beceriyorlar bu işi bilmem ki. Madem iki işi de yürütebiliyorlar, demek biri ötekine engel olmuyor. Sen lafı dolandırıyorsun Lukiç. Sorduğuma doğru dürüst karşılık vermiyorsun. Gerçekleri saklamak istiyorsun. Onun için bin dereden su getiriyorsun. Ostronov boğuk bir sesle, benim lafı dolandırmaya bin dereden su getirmeye ihtiyacım yok, dedi. Dolandırıyorsun ama. Kim bilir ne gizli düşüncelerin var ki partiye girmek için dilekçe vermiyorsun. Ben belki yanılıyorum ama yanılıyorsam yanlışımı çıkar. Toplantı başlayalı 4 saatten fazla olmuştu. Akşam serinliğine rağmen okulun içi dayanılamayacak kadar sıcaktı. Sınıflarda da koridorda da birkaç lamba donuk ışık vererek yanıyordu. Ama onların bu ışığından sanki ortalık daha da ısınıyordu. Buna karşılık insanlar ter içinde sırılsıklam olmuş, hiç kımıldamadan derin bir sessizlik, aynı zamanda gergin bir ruh hali içinde oturuyorlar. Hiç beklenmedik bir anda ihtiyar demirci ile Ostrovnov arasında başlayan bu söz düellosunu dikkatle izliyor. Bunların altında söylenmemiş kötü, ağır, karanlık bazı şeylerin gizli olduğunu anlıyorlardı. Ostrovnov neredeyse kaybetmek üzere olduğu sakinliğini tekrar kazanarak savunmadan saldırganlığa geçti. Ne gibi gizli düşüncelerim olabilir benim? Madem ki her şeyin özünü görebiliyorsun, bari bunu da söyle, diye meydan okudu. Sen kendi durumunu kendin açıkla, Lukiç. Ben senin yerine ne diye konuşayım? Benim sana söyleyecek sözüm yok. Sen benimle konuşma, halka karşı, arkadaşlara karşı konuş. Senden başka kimse bana bir şey sormadı ki. Ben soruyorum ya, yeter. Demek söylemek istemiyorsun ha? Eh, zararı yok, bekleyelim. Bugün olmazsa yarın, nasıl olsa konuşmaya başlarsın. Ne diye bana musallat oluyorsun İpolit? Hem de sen neden kendin partiye girmiyorsun? Benim günahlarımı çıkartmaya çabalayacağına kendin için konuş. Sen papaz mısın ki başkasının günahlarını çıkarıyorsun? Şali pozunu hiç değiştirmeden sözcüklerinin üzerinde dura dura ağır ağır ''Benim partiye girmeyeceğimi sana kim söyledi?'' diye sordu. ''Madem şimdi partide değilsin, girmeye niyetin yok demektir.'' Bunun üzerine Şali iç geçirerek pencerenin kenarına bir omuz attı. Yerinden doğrulup acele etmeden iki tarafa sallana sallana başkanlık divanının masasına doğru yürüdü. Bütün köylüler iki tarafa açılıyorlardı. Şali hem yürüyor hem konuşmaya devam ediyordu. Eskiden girmemiştim, orası öyle, ama şimdi gireceğim. Madem sen partiye girmiyorsun Yakov Lukiç, öyleyse ben girmeliyim. Eğer bugün dilekçe vermiş olsaydın ben geri alırdım. Çünkü seninle aynı partide barınamayız biz. Ayrı ayrı partilerdeniz çünkü. Ostrovnov belirsiz bir şekilde gülümsedi. Şali masaya doğru yürüdü. Sararmış bir defter yaprağının sekizde biri kadar küçük bir kağıt parçasına güç bela karalanmış dilekçesini uzattı. Davidov'un kendisine pırıl pırıl parlayan gözlerle davranışını çok beğendiğini belirten bir tavırla baktığını fark etti. Kefil olacak kimse bulamadım. Bu durumda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bana kefil olacak kimse var mı aranızda çocuklar? Yazın bakalım şuraya. Davidov zaten iri harflerle acele acele bir kefaletname yazıyordu. Sonra kalemi elinden Nagulnov aldı. Böylece İpolit Şali de oy birliğiyle partiye kabul edildi. Oylar verildikten sonra Gremyaçi hücresindeki komünistler ayağa kalkıp yeni üyeleri alkışlamaya başladılar. Onların arkasından da toplantıda bulunanlar yerlerinden fırlayarak ağır işlerde yıpranmış nasırlı ellerini beceriksizce ağır ağır çarpıp etrafı çınlatırcasına alkışladılar. Şali'ye bütün bunlar o kadar dokunmuştu ki durduğu yerde boyuna gözlerini açıp kapıyordu. Nemlenen gözleriyle eskiden beri bildiği, tanıdığı köylülerin yüzlerine sanki onları ilk olarak görüyormuş gibi bakıyordu. Ama Razmyotnov ona dönüp, ''Sen şimdi arkadaşlara şöyle dokunaklı birkaç laf etsen çok iyi olur İpolit amca.'' deyince başını salladı. ''Boş boş konuşmanın gereği yok. Zaten öyle dokunaklı laflar da bilemem. Görmüyor musun nasıl alkışlıyorlar? Demek ki her şeyi anlamışlar. Benim konuşmam fazla olur.'' O anda partiye yeni girmiş olanların halinde değil de parti hücresinin sekreteri Nagulnov'un dış görünüşünde bir değişiklik oldu. Davidov onu böyle hiç görmemişti. Makar ağzı kulaklarına vararak gülümsüyordu. Masanın arkasında oturduğu yerden dimdik kalkmış, sinirlice bir tavırla ceketini düzeltiyor, hiç gerekmediği halde belindeki asker palaskasına dokunuyor, bir sağ ayağını, bir sol ayağını kaldırıyordu. Ama en önemlisi, küçük, sık dişlerini ortaya çıkararak neşeyle gülümseyip durmasıydı. Hep sımsıkı kapalı duran dudakları hafifçe büzülmüş, yayılan ağzında öylesine çocukça, öylesine dokunaklı bir gülümseyiş belirmişti ki, bu makarın somurtkan, zayıf yüzünde hiç görülmemiş, alışılmamış bir şeydi. Ustin Rikalin dayanamadı. Derin bir şaşkınlık içinde, ''Bakın arkadaşlar, bizim makar gülümsüyor galiba. Ömrümde ilk kez böyle acayip bir şey görüyorum.'' diye bağırdı. Nagulnov gülümseyişini saklamadan karşılık verdi. ''Neyse biriniz fark ettiniz, aferin sana. Neden gülümsemeyecekmişim sanki? Şu anda neşe içindeyim ve gülümsüyorum işte. Gülümsemek de parayla mı? Kim yasak edecekmiş bana gülümsemeyi? Sevgili hemşehrilerim, köylülerim, toplantıyı kapatıyorum. Gündemdeki konuların hepsi görüşülmüştür. Biraz daha kendini toplayarak zaten kemikli olan omuzlarını gerdi. Masanın öbür tarafından çıktı, gür bir sesle. Hücre sekreteri olarak bizim büyük komünist partisine giren sevgili arkadaşlarımızın bana yaklaşmalarını rica ederim. Her birini kazandıkları bu büyük şeref için kutlamak istiyorum. Sonra her zamanki makar oluverdi, dudaklarını kıstı ama gene de emretmeden rica ederek ''Bana gelin arkadaşlar'' dedi. Önce Kondrat Maydannikov yaklaştı. Arkada oturanlar gömleğinin terden sırtına ta kürek kemiklerinden beline kadar yapıştığını görüyorlardı. İhtiyar kadınlardan biri ağzında bir şey çiğner gibi ''Zavallıcık amma da terlemiş, sanki bir hektar buğday biçmiş'' diye candan acındı. Bir başkası hafifçe güldü. ''Kondrat'ı adam akıllı elden geçirdiler ha?'' dedi. Nagulnov, Kondrat'ın kendisine dümdüz uzattığı eli tuttu. Olanca gücüyle sıktı. Sonra çok aşırı bir ciddilikle ''Arkadaşım, kardeşim, candan kutlarım seni. Biz buradaki bütün komünist arkadaşlar senin örnek bir bolşevik olacağına inanıyoruz. Zaten başka türlü de olamazsın.'' dedi. Sesi hafifçe titriyordu. En son İpolit Şali, çekingen bir tavırla herkesin kendisine dikkatle bakmasından utana sıkıla, bir ayı gibi beceriksiz adımlarla yaklaşıp çekiç tutmaktan ezilmiş kocaman elini uzattı. Nagulnov da ona doğru yürüdü. Hafif kambur duran geniş omuzlu ihtiyar demirciyi kuvvetle kucakladı. ''İşte İpolit amca, gördün mü ne kadar güzel oldu. Seni candan kutlarım. Öteki arkadaşlar da kutluyorlar seni. Sağ ol. Sakın hastalanayım falan deme. İnşallah daha 100 yıl bizim Sovyet idaremizle kolozumuzun yararına çekiç sallarsın. Çok çok uzun ömürlü olmanı dilerim amca. Senin gibi insanların uzun ömürlü olmaları ancak başkalarını sevindirir. Bunu sana can ve gönülden söylüyorum.'' Partiye yeni girenler beceriksizce birbirlerini ite kaka öbür partililerle de el sıkıştılar. İçeride bulunanlar ise hararetli hararetli konuşarak kapının önünde toplanmışlardı bile. Gitmeye hazırlanıyorlardı. Ama Davidov, ''Hemşerilerim, bir dakika, izin verirseniz birkaç söz söylemek istiyorum.'' diye bağırdı. Kalabalıktan biri gülerek, ''Söyle bakalım başkan, ama kısa olsun, yoksa burada hepimiz boğulacağız. Hamam gibi burası, boğucu bir sıcak var.'' dedi. Kolozcular eski yerlerine geçerek oturdular. Birkaç dakika okulun her tarafından uğultular yükseldi. Sonra sesler dindi. Davidov, ''Kolozcu arkadaşlarım, özellikle kolozcu kadın arkadaşlarımız, bugün bizim kolozun bütün üyeleri bir araya toplandığı için...'' diye söze başlayacak oldu. Ne var ki Demka Uşakov sözünü keserek koridordan bağırdı. ''Sen de tıpkı şu kar dede gibi söze başlıyorsun. O sevgili hemşehrilerim, sevgili koca karılar diye başlıyordu. Sen de öyle aynı havayı çalıyorsun.'' İhtiyar Obnizov, ''Zaten onlar her şeyi birbirlerinden öğreniyorlar. Bakarsın şu kar durup dururken Davidov'un sık sık söylediği sözlerden birini söyler. Doğrusu bu.'' der. Yakında Davidov da Şukar dede gibi ''Sevgili hemşericiklerim, sevgili ihtiyar bacılarım'' diye söze başlayacak. Bunun üzerine okulda kahkahalar öylesine bir uğultu şeklinde patladı ki lambaların alevleri bile titredi. Hatta bir tanesi söndü. Davidov bile her zamanki gibi bir dişi eksik olan ağzını geniş avucuyla kapayarak gülüyordu. Yalnız Nagulnov öfkeyle bağırdı. ''Ne oluyor? Toplantının ciddiyeti kalmadı be. Nerede deminki ciddiliğiniz? Yoksa terle birlikte onu da mı içinizden boşalttınız ha?'' Onun bu bağırışı yangına körükle gitmek gibi bir şey oldu. Gülüşmeler dalga dalga sınıftan sınıfa, sonra da koridora yayıldı. Makar canı sıkılarak kolunu salladı. Somurtkan yüzünü pencereye çevirdi. Fakat cildinin altında sert çenesinin oynadığına, sol kaşının da seyirdiğine bakılırsa ciddi görünmek için büyük çaba harcıyordu. Bir süre sonra herkes susup da arka sıralardan Şukar dedenin titrek sesi kuvvetlice işitilince Makar gene yay gibi yerinden fırladı. ''Şukar, size sormak isterim sevgili hemşehrilerim, sevgili ihtiyar bacılarım. Demin ben neden burada öyle konuştum biliyor musunuz?'' diyordu. İhtiyar daha sözünü bitirmemişti ki kahkahalar top patlaması gibi gürleyen bir sesle tekrar etrafı çınlattı. Üstelik iki lamba daha söndü. Biri yarı karanlıkta istemeyerek lambalardan birinin şişesini kırdı ve sonra bir küfür savurdu. Bir kadın da ona darılır gibi ''Tutsana çeneni, karanlıkta yüzünü görmüyorlar diye küfrediyorsun değil mi budala?'' dedi. Gülüşmeler yavaş yavaş dinince yarı karanlıkta Şukar dedenin titrek öfkeli sesi gene duyuldu. Budalanın biri durup dururken karanlıkta küfreder, başka budalalar gülüşürler. Ne günlere kaldık Allah'ım. Adamda toplantılara katılmak için heves bile bırakmıyorlar. Size biraz önce niçin sevgili ihtiyar bacılarım, sevgili hemşehrilerim diye söze başladığımı anlatacağım. Söze böyle başlamamın sebebi ihtiyar bacılarımızın çok önemli, aynı zamanda güvenilir kimseler olmalarıdır. Hangi ihtiyar kadını ele alırsan al, aynen devlet bankası gibidir. Dalaveresi yoktur, adama oyun yapmaz. Şu ihtiyar yaşımda onlardan bana hiçbir kötülük gelmeyeceğine inanıyorum. Gel gelelim genç kadınları, hele kızları gözüm görmesin. Nedenini söyleyeyim mi? Çünkü benim kapıma durup dururken çocuk bırakan kimse saygıdeğer ihtiyar bir kadın olamaz. Bu iş ihtiyar kadın işi değil. En zinde ihtiyar kadını al, kıçını sıksa çocuk doğuramaz. Muhakkak o işi sinsi genç karılardan biri yapmıştır. Durup dururken laf olsun diye beni piçinin babası olacak heriflerin arasına katmış, başıma bu belaları getirmiştir. İşte bu yüzden her çeşit eksik eteğe düşman olmuşumdur. Onlardan nefret ederim. Başıma böyle bir iş geldikten sonra artık birine olsun şöyle yan gözle bile bakmak istemiyorum. Yanılıp da herhangi bir güzel karıya bakacak olsam hemen kafayı çekmiş gibi fenalık geçiriyorum. Gördünüz mü ne hale getirdiler beni? O çocuk meselesinden sonra toplantıya gelip de söze başlarken ''Sevgili bacılarım, sevgili suçsuz, tertemiz genç kızlarımız gibi tatlı sözleri söyleyebilir miydim yani? Öldürseler beni böyle şey söyleyemem onlara.'' Nagulno kendini tutamadı. Kaşlarını yukarı kaldırarak şaşkınlıkla ''Sen nereden çıktın?'' dedi. ''Demin koca karı seni eve götürmedi mi? Nasıl oldu da damdan düşer gibi gene karşımıza çıktın?'' dedi. Şukar dede gururlu bir tavırla ''Eve götürdü ne demek?'' dedi. ''Hem sana ne? O iş bizim aile işimiz. Partiyle ilgisi yok, anlıyor musun?'' ''Hiç de anlamıyorum. Madem koca karı seni götürdü, demek ki yapılacak bir işi vardı.'' Öyleyse şu anda burada değil evde olmalısın. Evdeydim ama kaçıp geldim işte makaruşka. Kimseye de hesap verecek değilim. Ne sana ne de benim koca karıya. Hepinizin köküne kibrit suyu. Bırakın yakamı Allah aşkına. Davidov elinden geldiği kadar gülmemeye çalışarak evden kaçmayı nasıl başarabildin dede diye sordu. Son zamanlarda Şukar'ın yanındayken hiç ciddi duramıyordu. Ona gülmeden bakamıyordu bile. Şimdi de daha Şukar cevabını vermeden eliyle ağzını örtmüş, gözlerini kısmış karşılığını bekliyordu. Nagulnov da bunu fark etmiş olacak ki baş başa kaldıkları bir sırada can sıkıntısıyla ''Ne oluyorsun Semyon? Son zamanlarda gıdıklanan bir kız gibi oldun. Habire gülüyorsun. Bu halin hiç de erkeğe yakışmıyor.'' demişti. Davidov'un sorusundan cesaret alan Şukar dede, sert hareketlerle dirseklerini kullanarak kapının önünde birikmiş köylülerin arasından kendine yol açıp başkanlık divanının bulunduğu masaya doğru ilerledi. ''Nagulnov, buraya baksana dede!'' diye bağırdı. ''Herkesi ne rahatsız ediyorsun? Bulunduğun yerden konuş, izin veriyoruz. Yalnız lafı fazla uzatma.'' Şukar dede yarı yolda durdu. Meydan okur gibi karşılık vererek ''Sen git de nereden konuşacağını anana öğret.'' diye karşılık verdi. ''Ben nereden konuşacağımı biliyorum. Sen makaruşka daima kürsüye çıkıp durur ya da başkanlık divanına oturursun. Oradan herkesin kafasını şişire şişire olmayacak laflar edersin. Sen böyle yaptığına göre ben neden o karanlık sıraların oradan konuşmak zorunda kalayım? Bir kere oradan hiç kimsenin yüzünü göremiyorum. Yalnız enselerini, sırtlarını bir de iskemleye neyle oturuyorlarsa işte oralarını görüyorum. Yani sence oradan konuşursam kime laf anlatacağım? Kiminle tartışacağım? O gördüğüm enseler, sırtlar ya da bilmem nelerle mi konuşacağım? Meraklıysan sen gel de arkadan konuş, oradan nutuk çek. Ben konuşurken insanların gözlerine bakmak istiyorum. Anladın mı şimdi? Öyleyse biraz sus da düşüncelerimin akışını bozma. Bir de kötü alışkanlık edindin. Boyuna lafımı kesiyorsun. Ağzımı açmaya göreyim, Hemen fıskiye gibi üstüme bir sürü laf yağdırıyorsun. Hayır kardeşciğim, bu işler böyle yürümez. Şukarde de artık masaya yaklaşmıştı. Tek gözüyle Makar'ın gözlerinin içine bakarak, ''Sen hayatında bir karının kocasını durup dururken iş başından ayırıp çok önemli bir ihtiyacını görmek için götürdüğünü hiç gördün mü Makaruşka? Elini vicdanına koy da söyle.'' dedi. ''Her zaman olmaz ama gene de olur. Bir yangın ya da başka bir felaket sırasında neden olmasın yani? Yalnız sen toplantıyı uzatma baba. Bırak Davidov sözünü bitirsin. Toplantıdan biraz sonra bizim eve gideriz. Orada istersen sabaha kadar konuşuruz.'' Hiçbir zaman kurallardan fedakarlık etmeyen Nagulnov belliydi ki Şukar dedenin toplantıyı boşu boşuna uzatmasına fırsat vermemek için onu yumuşatmaya çalışmıştı. Ama bu sözlerin hiç beklenmedik bir etkisi oldu. Şukar dede hıçkırdı. Gözlerinden hiç de yapmacık olmayan, yürekten gelen yaşlar fışkırıverdi. Kolunu kaldırıp gözlerini silerken, ''Artık benim için hepsi bir. İstersen senin evde yatayım, istersen ahırda atların yanında.'' dedi. ''Ama bu durumda eve hiç dönemem. Çünkü dönersem koca karı bana öyle bir meydan savaşı açar ki bir anda kendi ev cezimin eşiğinde canımı Allah'a teslim ederim. Hem de bir anda.'' Pişmiş elma gibi buruşuk yüzünü Davidov'a doğru çevirmişti. Birden kuvvetlenen bir sesle devam etti. ''Bak sen demin bana nasıl olup da eve gittiğim halde oradan kaçtığımı sordun, Siyomuşka, öyle değil mi? Sen ne sanıyorsun? Bu o kadar basit bir iş mi yani? Benim koca karının ne menen bir varlık olduğunu hemencecik, hem de bir saniyede, işi hiç uzatmadan toplantıdaki arkadaşlara anlatmalıyım. Çünkü milletin beni anlamasını istiyorum, derdimi paylaşmalarını istiyorum. Derdime ortak olmazlarsa o zaman varsın şu kara toprağa uzansın şu kardede, uzansın da öbür dünyaya göçüversin. Ya işte ben böylesine bir insan olarak yaşıyorum. Sizin anlayacağınız, bundan bir saat önce eşim olacak karı buraya çıka geldi. O sırada Antipuşka Graç ile avluda birer sigaracık tellendirmiştik. Sanatçılardan, şu akıp giden yaşayışımızdan söz ediyorduk. Benim karı o Allah'ın belası cadı geldi, beni elimden tuttuğu gibi peşinden sürüklemeye başladı. Besili bir beygir, tersine çevrilmiş bir tırmığı nasıl çekerse tıpkı öyle işte. Rahatça bir kerecik olsun, ah oh demeden, çaba harcamadan sürüklüyordu. Oysa ben olanca gücümle iki ayağımla direniyordum. Doğrusunu söyleyeyim mi size? Benim karıyı sabana da koşabilirsin, sırtına yük de vurabilirsin. Onun için beni sürüklemek de neymiş, nefes almak gibi bir şey. Öyle sağlamdır ki namussuz, yük beygiri gibi kuvvetlidir. Öyle müthiş direnci vardır. Vallahi yalan söylemiyorum. Başkası onun kuvvetini bilmeyebilir ama ben ta en ince noktasına kadar bilirim. Çünkü o kuvveti sırtımda hissetmişimdir. İşte böyle beni çekiyor, sürüklüyordu. Ne yaparsın? Zor, her şeyin hakkından gelir. Ben de hızlı hızlı arkasından koşuyor. Ne diye beni yeni doğmuş bir yavruyu memeden ayırır gibi toplantıdan ayırıyorsun ha? Benim orada yapılacak işim var be, diyordum.